Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذي آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems-i Nazer 1402, Hicri Gameri 17 Cemadül Evvel 1445 ve Miladi Takvimle 1 Aralık 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Ayetullah Seyit Hasan Müderris'in şehadeti, Batı'nın İsrail'in devlet terörizmini desteklemesindeki rolü ve İran'ın gezilecek yerleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi'nin katılımıyla Perent metrosunun açılışı dün gerçekleşti. Esir takası sürecinde 240 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakıldı. İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze Savaşı'nın uzayacağını belirtti. Yemen'e Sarullah işgal altındaki topraklara yönelik saldırıları yeniden başlatmaya hazır olduğunu duyurdu. Emir Abdullahiyan, Yemen'in Gazze ve Batı Şeria halkına verdiği desteğin övgüye değer olduğunu belirtti. Arrazi, İran'ın Filistin için çözümü tek devlet oluşturmaktır açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
Yüz bin nüfusu olan Perent şehrinin metro istasyonu dün Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi'nin katılımıyla düzenlenen etkinlikle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi dün iki kalkınma projesinin açılış törenine katılmak üzere Tahran'ın Robat Kerim ilçesine gitti. Reisi bu bağlamda Perent metro istasyonunun açılışını gerçekleştirdi. Dün ayrıca çalışmaları tamamlanan 4000 yeni konut Robat Kerim ve Perent'deki vatandaşlara teslim edildi. Perent metro istasyonunun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi şu açıklamalarda bölge sakinlerinin 18 yıllık bekleyişinin sona erdiğine temasla Perent metro istasyonunun inşaat ve ilerleme sürecinde yıllık ortalama %1 ilerleme kaydedildiğini belirterek şunlar söyledi. Bu proje son birkaç yılda daha hızlı yapılabilirdi ama artık Tahran Belediyesi'nden İnşaat Genel Müdürlüğü'ne kadar tüm departmanlar ve meslektaşlarımız projede çifte taahhütte bulundular ve farklı departmanlar el ele vererek halkla verdiğimiz sözü bir yıl içinde hayata geçirmek için el ele verdi.
Esir takası operasyonu çerçevesinde 240 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılmasıyla serbest bırakılan Filistinli esirlerin istatistik ve rakamları, Siyonist rejimle yapılan esir değişimi operasyonu sırasında şimdiye kadar bu rejimin esirlerinden 240 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakıldığını gösteriyor. Muhabirimizin verdiği haberle serbest bırakılan kişilerin 169'u çocuk, 71'i de kadınlardan oluşuyor. Filistinli esirlerin Siyonist rejimin esirleriyle takasının şu ana kadar 7 aşaması gerçekleştirildi. İşgal altındaki topraklardaki ateşkes sürecinin artacağı ihtimali de gelen haberler arasında. Bu arada Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ansari, Perşembe gecesi Siyonist rejim ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına değinerek Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması çabalarına da vurgu yaptı. Geçtiğimiz Cuma günü Hamas ve İsrail rejim arasında 4 gün süreyle ateşkes sağlanmış. Daha sonra bu süreç 2 gün daha uzatılmıştır.
Cuma sabahı haber kaynakları Siyonist rejimin Kudüs'te düzenlenen şehadet talep operasyonunda ölü sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi. Siyonist medya Perşembe günü Kudüs kentindeki bir otobüs terminalinde düzenlenen şehadet talep operasyonunda 3 Siyonistin öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını ve bunlardan en az 5'inin durumunun kritik olduğunu duyurdu. Bu medya daha sonra ölenlerden birinin kimliğini duyurarak onun işgal altındaki topraklardaki Aşdod bölgesindeki Haham Mahkemesi'nin başkanı olduğunu söyledi. Bu kaynaklar öldürülen kişinin İsrail askerlerinin Filistinli olduğunu düşünerek ateş açtığı yerleşimciyle aynı kişi olduğunu vurguladı. İşgal altındaki Kudüs'teki operasyon, Siyonist rejimin güvenlik ve askeri sisteminde karşılığa yol açmış, öyle ki bu rejimin askerleri işgal altındaki Kudüs'teki silahlı saldırı operasyonunun failine ateş ederken yanlışlıkla bir Yahudi yerleşimciye de ateş açtılar. Siyonist basınında çıkan haberlere göre bu yerleşimci yerde oturmuş, ellerini kaldırmıştı, ancak onun Filistinli olduğunu sanan Siyonist askerler ona ateş ederek yaraladı.
İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı, Siyonist rejimin hedefi Hamas'ı yok etmektir ve Gazze'deki savaş uzun sürecektir iddiasında bulundu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hers Halvey şunları kaydetti. Ordu ateşkesi kullanarak savaşı yeniden başlatma hazırlıklarını genişletmeyi ve bu rejimin esirlerini Hamas'tan geri almak için her fırsatı değerlendirmeyi planlıyor. Halvey şu iddiada da bulundu. Çabalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Esirlerin iadesi için her fırsatı değerlendireceğiz ve hedeflerimize ulaşıncaya kadar mücadele edeceğiz. İsrail ordusu sözcüsü Avihai Adre dün şunları kaydetti. Harbi ateşkes sonrasında savaşın devamı için gerekli askeri planı hazırladı. Siyonist rejimin savaş bakanlığı Gazze savaşının başlangıcından bu yana İsrail ordusuna ve güvenlik güçlerine bağlı 2005 askerin yaralandığını, 28'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Yemen'in Ensarlı Hareketi, Perşembe gecesi işgal altındaki topraklara yönelik saldırıları yeniden başlatmaya hazır olduğunu duyuran bir bildiri yayınladı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu bildiride şunlar belirtiliyor. Ensarullah Genel Sekreteri Seyyid Bedrettin el-Husi'nin talimatının uygulanması doğrultusunda Tel Aviv rejiminin Gazze'ye yeniden saldırması durumunda İsrail düşmanına yönelik askeri operasyonlarımızı yeniden başlatmaya tam hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Yemen Silahlı Kuvvetleri şunları duyurdu. Siyonist rejime karşı askeri operasyonlarımızı genişletmekten asla çekinmeyeceğiz. Yemen Silahlı Kuvvetleri şunlar da bildirisinde ekledi. İsrail gemilerinin Kızıldeniz'e girmesini engellemeye devam edeceğiz ve bu kararın tam olarak uygulanmasını sağlamak için gereken tüm adımları atacağız. Ensarullah son olarak şunları vurguladı. İsrail düşmanı Gazze şeridindeki Filistin halkına saldırmayı bıraktığı anda askeri operasyonlarımız da duracak. Geçtiğimiz hafta Yemen Silahlı Kuvvetleri Filistin direnişiyle dayanışmak ve Siyonistlerin Gazze şeridine devam eden cinayetlerini kınamak amacıyla Kızıldeniz'in güneyinde bir Siyonist gemisine el koydu.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Milli Kurtuluş Hükümeti'nin Tahran'daki Büyükelçisi İbrahim el-Deylemi ile yaptığı görüşmede Sana'nın Gazze ve Batı Şeria halkına verdiği desteğini övdü. İran Press Haber Ajansı'nın belirttiğine göre Perşembe günü Hüseyin Emir Abdullahyan Tahran'daki Yemen Büyükelçiliğinde bulunarak Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik korkakça saldırıları sırasında Sana'nın mazlum Filistin halkına verdiği desteği takdir etti. Emir Abdullahyan, Sana ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmeleri destekleyerek iki taraf arasında nihai bir anlaşmaya varılacağı yönündeki umudunu dile getirdi. Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti'nin Tahran'daki Büyükelçisi İbrahim el-Deylemi şunları kaydetti. Filistin ve Gazze halkını savunmayı görevimiz olarak görüyoruz ve ihtiyaç duyulduğu sürece Filistin'e destek olmaya devam edeceğiz. El-Deylemi sözlerine şunları ekledi. Sana liderlerinin sahaya çıkıp Siyonist rejimin işgal altındaki topraklarda ve denizdeki çıkarlarını hedef alma kararı, Gazze halkını savunma konusundaki güçlü inancımızla uyumludur. El-Deylemi sözlerine şunları da ekledi. sana ve Riyad arasındaki görüşmeler doğru yolda ilerliyor. Nihai anlaşmayla Yemen'e yönelik ablukanın tamamen kaldırılacağını ve Yemen halkının haklarının güvence altına alınacağını umut ediyoruz.
İran Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler ve özellikle bu örgütün Güvenlik Konseyi bugüne kadar Filistin meselesine yönelik hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmediğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler ve özellikle bu örgütün Güvenlik Konseyi bugüne kadar Filistin meselesine yönelik hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmemiştir ve bu başarısızlık Amerika'nın Siyonist rejime verdiği destekten kaynaklanmaktadır açıklamasında bulundu. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşma yapması planlanmıştı ancak Amerika'nın İran heyetine vize vermesindeki gecikme nedeniyle İran heyetinin toplantıya katılması mümkün olmadı. İran İslam Cumhuriyeti'nin New York'taki temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletler'e kayıt edilmek üzere bu örgüte gönderilen ve açıklaması medyaya da yansıyan Emir Abdullahyan'ın konuşma metninde şöyle deniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 46 yıl öncesinden bu yana Filistin halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak adlandırılan toplantının 29 Kasım Çarşamba günü yapılması Gazze'de yaşanan insani felakete dikkat çekmek açısından oldukça önemli ve değerli. Ancak bu tür toplantılar mazlum Filistin halkının acılarını azaltacak somut tedbirlere yol açarsa ve özellikle Gazze şeridinde Filistin halkına yönelik devam eden soykırımı kalıcı olarak durdurursa faydalı sayılabilir. İran Dışişleri Bakanı şunları kaydetti. İsrail'in Gazze şeridine yönelik 50 gün süren saldırısı sırasında sivil cinayetlerinin yoğunluğu ve hacminin eşi benzeri görülmemiştir. Yalnızca Gazze'de öldürülen çocuk ve kadın sayısı geçtiğimiz yıl Ukrayna'daki çatışmada dahil olmak üzere dünya çapındaki çeşitli çatışmalarda öldürülen kadın ve çocukların toplam sayısından daha fazla. Irkçı rejimin baskı ve ölüm makinesi Batı Şeria'da eş zamanlı olarak ve aynı 2 aylık dönemde 3100'den fazla Filistinliyi öldürmüş veya yaralanmıştır.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Siyonist yetkilinin varlığını protest etmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri İklim Konferansı'na katılmayacak. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Reisi, Siyonist rejimin cinayetkar yetkililerinin daveti nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği toplantısına katılmayacak. Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian bu toplantıya katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Enerji Bakanı'nın zirvede konuşma yapması planlanıyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkeyi Siyonist rejimin başkanını COP28 Uluslararası Konferansı'na davet ettiği için eleştirerek, Uluslararası Konferans'ın Birleşmiş Milletler tarafından Birleşik Arap Emirlikleri Başkanlığı'nda düzenlenmesi anlayışıyla İsrail'i işgalci rejim yetkililerinin bu zirvedeki varlığı, Siyonist rejimin son dönemde işlediği savaş cinayetleri ve soykırım dikkate alındığında ciddi bir değerlendirmeyi gerektirir.
İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Filistin'in geleceğine ilişkin referandumu bu topraklara barışı getirebilecek tek demokratik çözüm olarak değerlendirdi. Seyit Kemal Harrazi, France 24 kanalının İspanyolca servisine verdiği demecinde şunlar söyledi. İran'ın Filistin krizine yönelik tutumu ve çözümü bu topraklarda yaşayan Müslümanları, Hristiyanları ve Yahudileri kapsayan tek bir devlet oluşturmaktır. Filistin'in geleceği konusunda referandum yapılması gerektiğini vurgulayan Harrazi, Filistinliler kendi ülkülerini yani Filistin'in özgürlüğünü savunma hakkına sahiptir ifadesini kullandı. İran eski Dışişleri Bakanı direnişin her zaman İran İslam Cumhuriyeti tarafından desteklendiğini belirterek, geçtiğimiz günlerde Filistin İslami Direniş Hareketi ile Siyonist rejim arasında yaşanan savaşta İran'ın yeri almadığını hatta direniş ekseninin Lübnan, Yemen ve Irak'taki eylemlerinin bile kendi kararı olduğunu vurguladı.
İran temsilcisi kimyasal silahlar sözleşmesine üye devletler konferansının 28. toplantısının gündeminde Siyonist rejim heyetinin uydurma ve içi boş suçlamalarını kesinlikle reddederek şunları belirtti. Gündem saptırmacı iddialar, bu rejimin Filistin'de 70 yıldır işlediği vahşi cinayetlerin örtbas edilmesine yardımcı olmuyor. Kimyasal silahlar sözleşmesine üye devletler konferansının 28. oturumuna katılmak üzere Lahey'e giden Rıza Necefi, Siyonist rejimin mazlum ve savunmasız Filistin halkına karşı işlediği cinayetleri kınayarak, kimyasal silahların yasaklanması örgütü ve uluslararası kuruluşlara Gazze şeridinde bu rejimin kimyasal silah, özellikle de sinir gazlarının olası kullanımına ilişkin soruşturma ve araştırma yapılması çağrısında bulundu.
Gönüllü Halk Güçleri BSC Mustazaflar Kurumu Başkanı İran Milleti İslam İnkılabı ile dünyadaki güç geometrisini değiştirdi ve medeniyet dönüşümünü başlattı açıklamasında bulundu.
Ve son haberimiz, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı silahlı kuvvetlerin yabancılara karşı ana stratejisi olarak özgüven ve kendine yetmeyi değerlendirerek güvenliğin tatlı tadı halkın damağını da tatlı yaptı açıklamasında bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Azer 1402, Hicri Kameri 17 Cemadiyevvel 1445 ve Miladi 1 Aralık 2023 Cuma. ...85 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Azer 1317'de İranlı mücadeleci din alimlerinden ve özgürlük yanlısı Ayetullah Seyyid Hasan Müderris, Müstebit Rızahan Piyonlarınca İran'ın kuzeydoğusundaki Kaşmer kentinde şehit edildi. Ayetullah Müderris İran'da sulta düzenine tanıklık etti ve bu yüzden Şahlık rejimine karşı mücadelelerini başlattı. O, Tahran halkının oylarıyla Milli Şura Meclisi'nin 3. dönemi milletvekili seçildi ve İran'daki zalim Şah rejimine karşı mücadelelerini şiddetlendirdi. Kendisi ülkede İslam hükümlerini uygulamak ve İran'ın şahlığın ve sömürgeciliğin pençesinden kurtarmak isteyen mücadeleci ve yılmaz bir din adamıydı. Bu nedenle Rızahan Pehlevi onu ciddi düşmanı olarak gördü. Bu yüzden Rızahan'ın piyonları onu yok etmeye çalıştı. Şehit Müderris'e defalarca suikast düzenlediler. Müderris'in göze çarpan özelliklerinden biri kişisel ve sosyal yaşamdaki cesaretiydi. Ancak Müderris şöyle diyordu: "Siyasetimiz dinimizle aynıdır. Dinimiz siyasetimizle aynıdır." Sonunda Müderris'in kendisini tehdit ettiğini hisseden İngiliz piyonu Rızahan onu bugün sürgüne gönderdi ve şehit etti. Seyyid Hasan Müderris'in şehadet günü İran takviminde İslam İşra Meclisi günü olarak adlandırıldı. ...91 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Azer 1311'de Güney Petrol ile ilgili Darsi adlı sömürgeci anlaşma İran tarafından lağvedildi. Hicri Şemsi 1280'de İngiliz tacir William Darsi İran genelinde kuzey ve doğu kesimler hariç petrol boru hattından yararlanma imtiyazını elde etmişti. İmtiyaz sahibi sözleşme süresi boyunca ülkeye ithal ettiği tüm arazi, makine, teçhizat ve gerekli malzemeler için vergi ve gümrük vergilerini ödemekten muaf tutuldu. Darsi'nin faaliyetleri 7 yıl sonra nihayet Mescid-i Süleyman'ın petrol kuyusuna erişim sağladı ve imtiyazın sahibi büyük miktarda kar elde etti. Sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra İran'ın çıkarları aleyhine bu özel ayrıcalığı defalarca ilan eden İran hükümeti sözleşmeyi iptal etti. İngiltere, Darcy Anlaşması'nı iptal ettikten sonra İran'ı Milletler Cemiyeti'ne şikayet etti ve birçok anlaşmazlığın ardından nihayet Darcy'nin yerine 1933 Anlaşması imzalandı. Her ne kadar bu sözleşme Darcy'ninki kadar kapsamlı olmasa da çoğu uzmana göre avantajlardan çok dezavantajlara sahipti. Sözleşmenin dezavantajları İran ile İngiliz petrol şirketi arasında farklılıklara yol açmış ve bu durum sonunda Gas-Gülşayyan Ek Sözleşmesi'nin düzenlenmesine yol açmıştır. İngiltere, Darcy Anlaşması'nın iptalinden sonra uzun yıllar çeşitli hilelerle İran petrolü üzerindeki hakimiyetini sürdürdü. Yıl önce, bugün Hicri Şemsi 10 Hazer 1376'da önde gelen Fakih Aytullah Mirza Cevat Sultan Tebrizi 96 yaşındayken vefat etti. İran'ın Tebriz kentinde ilim ehli bir ailede dünyaya gelen Aytullah Mirza Cevat Sultan Tebrizi 25 yaşında içtihat makamına ulaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
İsrail'in hapishanelerde yaptığı zulüm ortaya çıktı.
Karar.
Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de çöken sağlık sistemine dikkat çekti. Bombardımanlardan daha çok ölüme yol açabilir.
Yeni Asya.
İsrail'e giden gemiler niye arttı?
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ahmet Gürsoy, 29 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde siyasi çürümüşlük başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ekonomik sorunlar sosyal sorunlara, sosyal sorunlar ahlaki sorunlara dönüştü. Burada soru şu, ahlaki sorunlar neye dönüşüyor? Yanıtı çok basit, sosyal çürümeye, değerler yozlaşmasına ve o da kültürel kırıma sebep oluyor. Diyeceksiniz ki toplum kültürüyle ve değerleriyle var olur. Haklısınız diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Lakin içinde bulunduğumuz süreç kültürel normları işlevsiz hale getirdi. Bu durumda ortaya ne çıkar? Değerler karmaşası. Tıbbi terimle bir hastalık ortaya çıkar. Bu hastalığın adını klasik sosyologlardan Durkheim koydu. Anomi. Türkiye hiçbir zaman bunu hak etmedi. Hem de dindarım, muhafazakarım diyenlerin iktidarında en son akla gelebilecek bir haldir. Hele milliyetçilerin işin bir parçası olduğu iktidar sürecinde kültürel yozlaşma, toplumsal çürüme demek, sosyal yıkım demektir. Bunun adına milleti ölüm döşeğine düşürmek denir. Sahiden durum bu kadar vahim mi? Evet, vahim. Ülkede yolsuzluk var, araştırılsın diye meclise önerge veriliyor. Anında AK Parti, MHP oyları ile reddediliyor. Diyeceksiniz ki muhalefet verdiği için yapıyor. Derim ki madem öyle kendileri önerge versin. Kiralara bakın, insanın aklı mantığı alıyor mu? Bir ülkede çalışan kesimin genel çoğunluğu asgari ücretli olacak, kirada maaşını geçecek ve bu durum sürdürülebilir olarak görülecek. Küçük şehirlerde yaşayan bağ bahçesi olanlar, köye yakın oturanlar az da olsa durumu kurtarabilir. Lakin büyük şehirlerde bu vaziyetin adına ekonomik işkence denmezse ne denir? Pazar yeri açız, maaşımız yetmiyor diye söylene söylene gezenlerle dolacak. Zeytinime dokunma diye köy kadınları ağlayacak. Kimi ağaca sarılacak, kimi insana. Yine düşünün, güya dindar olduğunu söyleyen bir iktidar seçimle iş başına gelecek, partisinin adı da Adalet olacak ve 20 yıldır ülkeyi o yönetecek. Ama seçilmiş İstanbul, Ankara, Mersin ve benzeri muhalif belediyelerde seçilene haklı haksız sürekli engel olacak ve bunu da başarı sanacak. Yetmeyecek demokratik hak olduğunu söyleyecek. Belediyeler başarısız olursa ülke başarısız olmayacak da kendisi başarılı olacak. Kendisi seçilirse demokrasi, muhalif seçilirse PKK'lı, FETÖ'cü. Ürettikleri siyasetin seviyesi bu. İster istemez muhatapsınız. İşte bu seviyesizliğe siyasi çürüme denir. Nereye dokunsanız dökülüyor. Okula bakın. Kadrolu öğretmenler diğerlerine göre iyi maaş, iyi gelir. İlk dersli öğretmenler aynı iş, düşük gelir. Neresini anlatalım? Anayasaya yemin edip anayasaya uymamak bile tek başına sosyal çürümenin, ekonomik krizin, yönetilemez sistemin göstergesi değil mi? Ne yazık ki sağda etkili çözüm sunan muhalefet yok. Solada millet ölümüne direniyor.
Emre Kongar 29 Kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Devlet çökünce her yer kirlenir" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Devlet çökertildi, yenisi kurulamadı, her yer kirlendi. Liyakat ilkesi yok edildi, yerine sadakat ilkesi getirildi. Böylece kirlenme hızlandırıldı, temizlik olanaksızlaştırıldı. Önce cemaatle ittifak halinde yargı ele geçirildi, adalet kirletildi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bütün adalet kurumları, temyiz mahkemeleri, yerel mahkemeler siyasete bağlandı. Devlet güvenlik mahkemeleri kaldırıldı ama yerlerine önce özel yetkili mahkemeler, sonra sulh ceza yargıçları getirildi. Parti örgütlerinden yargıya yatay geçişler yapıldı. Kız ve erkek çocuklara tecavüz edenler, kadın katilleri korunurken gazeteciler hapse atıldı. Anayasaya uymakla yükümlü olan Yargıtay bile Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymayarak ve mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunarak anayasayı ihlal eden kurumlar arasına katıldı. Sonunda yargı, iktidarın muhalefet ve medya üstündeki baskılarının aracı olduğu gibi rüşvetle iş yapar hali geldi. Bunu ben söylemiyorum. Bir Cumhuriyet Başsavcısı resmen söylüyor. Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla parlamenter demokrasiye aykırı halk oylamaları yapıldı ve yasalara aykırı oy sayımlarıyla rejim değiştirildi. Meclis yetkililerinin önemli bir bölümü Cumhurbaşkanı'na verildi. Hükümet üstündeki meclis denetimi yok edildi. Bütün icrada doğrudan Cumhurbaşkanı'nın şahsına bağlandı. Kirli adalet, sivil ve asker bürokrasiyi, milli eğitimi, üniversiteleri, medyayı da kirletti. Sivil ve asker bürokrasi de Silivri davalarıyla ve KHK'larla tasfiye yapıldı. Bürokraside müsteşarlıklar yok edildi. Yerlerine parti komiseri gibi çalışan bakan yardımcılıkları getirildi. Sayıştay'ın yetkileri sınırlandı ve kısıtlandı. Maliye müfettişliği ve hesap uzmanlığı kaldırıldı. İhale yasası, ihalelerinin özel gereklerine göre 180 kezden fazla değiştirildi. Askeri bürokraside terfi ve tayin kuralları, bekleme süreleri değiştirildi. Kuvvet Komutanlıkları Genelkurmay Başkanlığından alındı, Milli Savunma Bakanlığına bağlandı. Milli Eğitim, Diyanet İşleri Başkanlığına ve tarikatlarla ilişkili vakıf ve derneklere bağlandı. YÖK aracılığıyla bütün üniversiteler iktidarın doğrudan emrine alındı. Medyanın %90'ından fazlası iktidarın emrine alındı. Geri kalanları da baskılandı. Güvenlik bürokrasisinin kirletilmesiyle mafya, rüşvet, kaçakçılık yaygınlaştı. Uluslararası mafya örgütleri Türkiye'de üstlendi ve hesaplaşma cinayetleri alışveriş merkezlerine kadar yayıldı. Türkiye uyuşturucu kaçakçılığının transit istasyonu iken hedef pazarlarından biri haline geldi. Ülkenin maliyesi ve ekonomisi de kirletilerek iflas ettirildi. Geniş halk kitleleri geçim sıkıntısına ve yoksulluğa mahkum edildi. Yıkılan devletin altında sadece iktidar kalmadı. Halk da bu enkaz altında can çekişmeye başladı.
Tahran Radyosu.
Şakir Tarım 29 Kasım tarihli Milli Gazete'de Filistin-Gazze dersleri başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geçici ateşkes uygulaması sürüyor. Sürecin üstün özelliklerimiz ve zaaf noktalarımız üzerinden değerlendirilmesini faydalı görüyorum. Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugaylarının güçlü, yenilmez, her dediği olur şeklinde reklam edilen zalim İsrail çetesini diz çöktürdüklerini, yendiklerini gördük. Sayıca az olan nice toplulukların, sayıca çok olan topluluklara karşı Allah'ın izniyle galip geldikleri gerçeğine şahitlik ettik, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Filistin mücahitleri efsaneleşti. Hele evlatlarını şehit Allah'ın sevgili kuludur adanmışlık şuuruyla yetiştiren o kahraman anneler. Biz dünyanın en özgür ülkesiyiz diye haykıran bacılar. Gazze cihadında ibretlik olaylar yaşandı. Onların onurlu mücadelesine imrendik. Şehadete koşacak milyonlar olduğu anlaşıldı. Zulmün ebedi olmayacağı görüldü. Kötülük mutlaka yok olur. Güneş doğunca karanlık barınamaz. Hak gelince batıl yıkılırdı. Zalimlere destek mazlumlara hakaret demekti. Dünya haklıların gücünü gördü. İngiltere'de yayımlanan The Sunday Times gazetesi Michael Clark'ın yorumu ile haberi İsrail savaşın kontrolünü kaybetti başlığıyla verdi. Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Afganistan, Irak'taki gibi yenildi. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu İsrail'in kurulma yöntemindeki garabeti anlattı. Filistinli evinden çıkaracaksınız. Dünyanın öteki ucundan benim ırkıma mensup insanları getirdim, burada yaşayacaklar diyeceksiniz. Bu ne küstahlıktır. Aksa tufanı harekatı sürecinde yabancıya benzeme ve yabancıların ürettiği malların piyasayı kuşatma tehlikesini çok yakından gördük. Marketlerde ne kadar da çok İsrail ürünü varmış. Günlük telaş içinde dikkatimizden kaçıyormuş. Yalnız su sektöründe çalışan en az 4 marka var. Temiz sularıyla tanınan bir ülkenin sularını yabancılara ihale etmesi ne kadar acı. Marketler İsrail mallarıyla dolu. Bizim insanımız armut mu topluyor? İlaç sanayisinde yabancılar tekelleşmiş durumda. Hele hibrit tohumda İsrail'e mahkum olmak. Tarım ülkesi olarak tanınıyoruz. Sonra da 200'den fazla üniversitemiz bulunmasıyla övünüyoruz. Üniversiteler her alanda ülkenin gelişmesine öncülük etmesi gerekmez mi? Hani nerede bizim girişimci gençlerimiz? Ülkesi için arı gibi çalışan insanlar. Okullar, düşünen, okuyan, araştıran, inceleyen, hayatı sorgulayan insanlar yetiştiremiyor. Yeteri kadar teşebbüs ehli insanımız olsaydı, yabancılar piyasamıza bu kadar hakim olabilir miydi?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsi Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsi Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için
kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'da siyaset ve Diyanet'in birlikteliği.
Kasım günü Şehit Ayetullah Müderris'in Pehlevi rejimince şehit düştüğü günün yıl dönümüdür.
Bugünün yıl dönümü dolayısıyla sizler için bu mücahit ve özgürlükçü alimin yaşamı ve siyasi faaliyetlerini kısaca gözden geçirerek İslami devlette siyasetle Diyanet'in birlikte olması gerektiği yönündeki düşüncesini beyan etmek ve bunu yaparken de Kur'an-ı Kerim ayetleri ve İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyt'in siyerinden yararlanmak istiyoruz.
Ayetullah Müderris olarak ün yapan Seyyid Hasan Tabatabai Zavvare, Kameri 1278 yılında Erdestan kentinde dünyaya geldi. Seyyid Hasan 6 ile 14 yaşlar arasında İsfahan ilinin Şehriza kentinde Arapça ve Farsça ders aldı ve 16 yaşına geldiği zaman eğitimine devam etmek üzere İsfahan ve daha sonra da Necef kentine göç etti ve Şii Müslümanlarının taklit mercisi merhum Ayetullah Mirza Hasan Şirazi'den feyiz aldı.
Şehit Müderris, mücahit ve mücadeleci bir insandı ve sürekli İslami İran'ın yeniden azametine kavuşmasını istiyordu. Şehit Müderris, Pehlevi Kralı, Reza Han döneminin en seçkin siyasi aktivistlerinden ve ikinci dönem Meşruta Meclisi'nde de Tahran halkının milletvekiliydi. Ayetullah Müderris'in siyasi yaşamında en çok dikkat çeken konu, İran'da 20. yüzyılın başlarından başlayan Meşruta hareketini desteklemesi ve İslam öğretileriyle uyumlu hale getirme zaruretine vurgu yapmasıydı.
Ayetullah Müderris'in yüksek siyasi bakışı ve analiz gücü, Milli Şura Meclisi'nin onayladığı yasaları gözetlemekle görevlendirilmesinden belliydi. Nitekim, meclise girer girmez de istibdat ve sömürüyü açıkça reddeden konuşması ile birçok milletvekilinin desteğini kazanmayı başardı ve sonuçta ecnebilerin İran'daki çıkarları üzerinden ellerinin kesilmesine vesile oldu. Bu yüzden Ayetullah Müderris şöyle diyordu: Allah Teala bana iki şey vermedi. Birincisi korku ve diğeri tamahtır. Kim milli maslahat ve dini işlerle ilgileniyorsa ben de onunla birlikteyim. Yoksa onunla beraber olmam.
İslami İran her zaman var gücüyle zorbalıklara ve diktatörlüğe karşı duran ve yağmacıların ve işbirlikçilerin ülkemizi talan etmelerine müsaade etmeyen bu cesur insanın cesareti ve direnişine minnettardır. Dinimiz siyasetimizin ve siyasetimiz dinimizin ta kendisidir ibaresi, Ayetullah Müderris'ten miras kalan ve onun parlak düşüncesinden kaynaklanan bir ibaredir. Şimdi sohbetimizin devamında Ayetullah Müderris'in bu değerli cümlesini ve boyutlarını ve insanı insan ve toplumu toplum yapan bu düşüncenin Kur'ani özelliklerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Thank you.
Batılıların sekülerizm ideolojisinden etkilenen bazı aydınlar siyasetle Diyanet arasında hiçbir ilişkinin olmadığını düşünür ve her ikisinin birbirinden ayrı olduğunu iddia eder. Bu kesim dini, sosyal ve siyasi yaşamdan silmek ve onu bireysel yaşam ve sırf ibadet meselesiyle sınırlandırmak ve yasamayı ve hakimiyeti Allah'tan başkasına bırakmak ister. Sekülerizm ideolojisinde insan aklı, deneme ve tecrübe zemininde yasamanın ekseni olarak kabul edilir. Ancak bu yasaların doğruluğu veya sabitliği ve kalıcı olduğu konusunda hiçbir güvence yoktur. Yine yasama işini yürütenlerin menfaatçiliği yasaları farklı yönlere çekebilir. Bundan başka, aklın temelini oluşturan yasalar insanların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez. Zira akıl, doğa ötesi yasalara hakim değildir.
Tevhidi ve İslami ideolojinde ise tüm bireysel, ailevi ve sosyal yaşam boyutları için bir takım yasalar ve kurallar vardır. Ve insanların dünya ahiret saadeti onları yaratan Allah tarafından belirlenen ve yasalarda gözetilmiştir. Buna göre İslami toplumda yasama işini yürütenler ve politikacılar da İslam şeriatı ve dini talime göre davranarak toplumu gün be gün yüce insani değerlere yaklaştırmalıdır. İslami hükümette din ve siyasetin birlikteliği tüm alanlarda gözetilir ve siyaset dini değerlerin zemininde gerçekleşir. Gerçekte din ve siyasetin birlikteliği ve bu ikinin birbirinden kopmazlığı, İslam dininin siyasi ve hükümetin tüm boyutlarını kapsadığı ve tüm siyasi faaliyetlerde dinin eksen alındığının işaretidir.
Enbiya'nın bisetinin amacı bu kesimin toplumu ilahi yasalara uygulayarak ıslah etmek ve işinden her türlü zulüm ve fesadı silmenin önemsendiğine yöneliktir. Kur'an-ı Kerim peygamberlerin biset felsefesini sosyal adaleti inşa etme ve halkın işlerini adalet ekseninde tedbir etme şeklinde beyan ederek Hadid suresinin 25. ayetinde şöyle buyurmakta.
Bismillahirrahmanirrahim.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد.
Andolsun, biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu ayete göre İslam dini siyaset ve hükümetle sıkı ilişkisi vardır. Nitekim Şehit Mutahhari de din ve siyaset arasındaki ilişkiyi ruh ve cisim ve yine deri ve beyin arasındaki ilişkiye benzetmiştir.
İslam dininde bazı hükümler ve kanunlar vardır ki ancak hükümet ve siyasetin yardımı ile uygulanabilir. Hums, zekat, toplu savunma, savaş ganimetlerini paylaşma, savaş esirleriyle ilgili hükümler, hukuk ve ceza kanunları ve özellikle emri maruf ve nehy-i münkerle ilgili yasalar ancak İslami hükümet kurulduktan sonra toplumun siyasi zemininde uygulanabilir.
Dolayısıyla dinde yer alan yasalar ve hükümler bir yandan ilahi ve insani yüce değerlere yönelikken, öbür yandan toplumu sosyal adalet ekseninde tedbir etmeye yöneliktir. Bu yüzden İslami hükümette dindar bir politikacı bireysel ve kişisel hedeflerin peşinde olmamalı
ve hedefine ulaşmak için her türlü aracı kullanmamalı. Bilakis kendi zararına olsa bile ilahi öğretilerden ilham alarak adalet ve dini değerlerin gerçekleşmesi için çalışmalıdır.
İslam peygamberinin siyeri ve yolu da dinin siyasetten ayrı olmadığını gösteriyor. Zira o hazret bizzat hükümet kurarak yürütme ve yargı görevlerini üstlenmişti. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da adalet temelinde ve ilahi ahkamı uygulamak üzere bir hükümet kurdu. İmam Hasan aleyhisselamın kısa süren hükümeti ve İmam Hüseyin aleyhisselamın kanlı kıyamı ve diğer imamların dönem hükümetlerini meşru saymaması, hepsi hükümeti kurmanın ilahi ahkamı uygulamak üzere İslam dininin zaruretlerinden biri olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.
Tahran Radyosu.
İmam Hümeyni de din ve siyasetin birlikteliği hakkında şöyle diyor: İslam siyaset dinidir ve siyasetin tüm boyutlarını kapsamaktadır. Bu konu İslam'ın hükümet, siyaset, toplum ve iktisatla ilgili hükümleri üzerinde biraz düşünen herkes için açıkça anlaşılır niteliktedir. O zaman kim dini siyasetten ayrı olarak görecek olursa ne dini ne de siyaseti tanımıştır.
Kur'an-ı Kerim ilahi ahkamın icra edilmesine vurgu yapmanın yanı sıra Müslümanlara da bu önemli işi yapmak üzere onlara yardımcı olabilecek bazı talimatları veriyor. Örneğin Allah-u Teala Nisa suresinin 135. ayetinde adaleti hatta Müslümanların zararına olsa bile uygulanmaları gerektiğini belirterek şöyle buyuruyor:
Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil kıstı şuhada elillahi velev ala enfusikum evil valideyni vel akrabin. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
أي إيمان edenler, adaleti titizlikle ayakta tutan, kendini, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın. Şahitliği eğer büker, doğru şahitlik etmez yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
İnsanların dünyevi ve uhrevi saadet için nazil olan Kur'an-ı Kerim'in verdiği bir başka emir, şahitlik yaparken her türlü kin ve düşmanlığı bu işe karıştırmamaktır. Böylece toplumda adalet yerine getirilmiş olur ve kimsenin hakkı çiğnenmez. İslam dinine göre adalet dost veya düşman tanımaz ve eğer İslami toplumun siyaseti İslami diyanete göre uygulanacaksa, o zaman Kur'an-ı Kerim'in getirdiği yasalara ve hükümlere uymak gerekir.
Allah-u Teala Maide suresinin 8. ayetinde şöyle buyurmakta:
Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine lillahi şuhada'a bil kıst ve la yecrimennekum şene'anu kavmi على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun. Bu Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.
Ayetullah Müderris tarafından gündeme getirilen dinimiz siyasetimizin ve siyasetimiz dinimizin ta kendisidir ibaresi tamamen İslam'ın semavi kitabı ve enbiyanın ve masum imamların siyerinden kaynaklanan bir ibaredir. Bu ibare, batılı sultacı ve maddi sapkın güçlerden bağımsız olmanın işaretidir. Ve eğer İslam ümmeti her yerde bu düşünceyi iç ve dış ilişkilerinde göz önünde bulundurursa, o zaman hiçbir ecnebi gücün İslami topraklara nüfuz edemeyeceği kesindir.
Değerli dostlar, sohbetimizin sonunda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin şehit müderris ve kişiliği hakkındaki beyanatını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ayetullah Hamenei şöyle diyor: müderrisin önemli özelliği hiçbir türlü tehditten veya rüşvetten veya benzeri durumlardan etkilenmemekti. Müderris hayatı boyunca ölümden korkmadı ve sadece milli menfaat ve maslahattan söz ediyordu. Müderris ne bir siyasi partiyi izledi ne de vaatlere kandı. Müderris hakikaten mecliste milleti temsil eden seçkin insandı. Nitekim Seyyid Hasan'ın yaşamı üzerinden bunca yıl geçmesi ve birçok şahsiyetin adı meclisten geçmesine rağmen meclisin adı hala müderrisin adı ile düğümlenmiştir. Programlarımızı parsi.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan izleyebilir. Görüş, eleştiri ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Allah'a emanet olun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı'nın İsrail'in devlet terörizmini desteklemesindeki rolü.
Değerli dinleyiciler, Batı'nın İsrail'in devlet terörizmini desteklemesindeki rolü isimli özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
İslam İnkılabı liderinin Kasım 2015 yılında Batılı gençlere hitaben yazdığı ve Batılı hükümetlerin Siyonist rejimin cinayetlerindeki rolü hakkında verdiği aydınlatma nutkunun etkilerini ölçmek için bu özel sohbetimizde sizlerle beraberiz.
Ayetullah Hamenei 8 Kasım 29 Kasım 2015'te Batı gençliğine hitaben yazdığı ikinci mektubunda Batılı hükümetlerin Siyonist işgalci rejime tam desteğini en şiddetli ve baskıcı devlet terörüne verilen desteğin bir tezahürü olarak kınadı. Terör ve şiddet dünya halklarının güvenliğini ve huzurunu tehdit eden önemli bir sorun haline gelmiş durumda. Siyonist rejimin geçtiğimiz haftalarda Gazze Şeridi'nde işlediği vahşice suçlar bu insanlık dışı olayın ne kadar yıkıcı ve tehlikeli olabileceğini gösterdi.
İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, 29 Kasım 2015'te Paris'te meydana gelen terör olayının ardından Batılı gençlere yazdığı bir mektupta terörizmin yayılmasının köklerinin ve faktörlerini açıkladı. Dünyada şiddet ve terörün gizli boyutlarını anlattı. İslam İnkılabı lideri bu mektubunda terörizmi günümüz dünyasının ortak ağrısı olarak nitelendirerek terörün asıl destekçisi ve yayıcısının meşru olmayan hedeflerine ulaşmak için her türlü adımı atan batılı hükümetler olduğunu vurguladı.
Gerçek şu ki bu hükümetlerin istihbarat ve casusluk teşkilatları diğer ülkelerdeki kirli politikalarını ve emellerini gerçekleştirmek için uzun süredir terör ve terörizmi kullanıyor. Örneğin Amerikan Casusluk Teşkilatı CIA, şu ana kadar Amerikan hükümetine karşı olan düzinelerce kişiyi doğrudan veya ajanları aracılığıyla teröre dayanarak ortadan kaldırdı. Ayrıca sömürge döneminde Avrupa ve Amerika hükümetleri diğer ülkeleri işgal ettikten sonra zulüm ve şiddetle halkları baskı altında tutmuş, kaynaklarını yağmalamışlardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika bir dünya gücü olarak diğer ülkelere birçok savaş dayattı ve birçok masum insanı öldürdü.
Ayetullah Hamenei, Kasım 2015'te Batılı gençlere gönderdiği mesajında, aralarında Irak ve Afganistan'da bulunduğu İslam ülkelerine yönelik benzer saldırılarla ilgili olarak şöyle dedi. Son yıllarda sayısız mağduriyetin yaşandığı İslam dünyasına yönelik savaşlar, Batı'nın çelişkili mantığının bir başka örneğidir. İşgal altındaki ülkeler, insani kayıplarının yanı sıra ekonomik ve endüstriyel altyapılarında yok olmuş, büyüme ve kalkıma yönelik hareketleri durmuş veya yavaşlamış, bazı durumlarda ise onlarca yıl geriye gitmiştir.
İslam İnkılabı liderinin Kasım 2015'te Batı ülkelerindeki gençlere ve gençliğe yazdığı mektubun bir başka bölümünde Batılı hükümetlerin terörizmle ilgili ikili tutumu ve Müslümanları suçlamaya yönelik propaganda çabaları ele alınıyordu. İslam İnkılabı lideri bu konuda şunları vurguladı. Temel metninde insan öldürmeyi, can almayı tüm insanların öldürülmesi olarak sayan dünyanın en ahlaki ve insani din mekteplerinden birinden IŞİD gibi bir çöp nasıl çıkabilir? İslam merhamet, barış ve kardeşlik dinidir ve şiddete, masum insanların öldürülmesine hayır diyor. Ancak batılı yönetimler bu semavi dini şiddet ve aşırılık sembolü ve yandaşı gibi göstermek için IŞİD ve El-Kaide gibi sadece İslami görünüme sahip sapkın ve militan grupların oluşmasına zemin hazırlamaya çalışıyor.
İslam İnkılabı lideri bu sapkın ve aşırı grupların bir başka örneği olarak da Vehhabiliğe işaret ediyor ve Batılı gençlere hitaben yazdığı mektubunda şöyle buyuruyor. Tarihi belgeler sömürgeciliğin aşırı bir düşünce ile kesişmesinin, bunun da ilkel bir kabilenin kalbinde olmasının bu bölgede aşırılığın tohumunu nasıl ekebileceğini gösteriyor. Öte yandan batılı hükümetler Hamas, Lübnan Hizbullah'ı, Yemen'deki Ensarullah ve Irak'taki direniş grupları gibi özgürlükçü ve sömürge ve despotluk karşıtı hareketleri IŞİD ve El-Kaide saflarında terörist olarak değerlendiriyor ve bu hareketlerin dünyadaki imajını zedelemeye çalışıyor. Kamuoyunun gözünde bu popüler ve İslami grupları terörist olarak göstermeye çalışıyor. Ayetullah Hameni, Batılı Gençliğe mesajının bu bölümünün özetlerken şunları söylemişti. Çifte standartlar Batı siyasetine hakim olduğu sürece ve terör güçlü destekçilerin gözünde iyi ve kötü olarak ikiye ayrıldığı sürece ve hükümetlerin çıkarları insani ve ahlaki değerlerden üstün tutulduğunda şiddetin köklerinin başka yerde aranması yanlış.
Ancak Ayetullah Hameney'nin Batılı Gençliğe yazdığı bu değerli mektubun önemli bir kısmı, Batılı hükümetlerin en şiddetli ve baskıcı devlet terörünün tezahürü olan Siyonist işgalci rejime tam desteğine ayrılmıştı. Bu cani rejim, İngiltere'nin yardımıyla kurulmuş, Amerika ve diğer Batılı hükümetlerin tam desteğiyle rezil yaşamını sürdürmüştür. Aslında terör, Siyonist rejimin temel dayanaklarından biridir. Nitekim, bu terör olmasaydı bu kanlı rejimin kurulması ve ayakta kalması mümkün olamazdı.
Tarihe baktığımızda ise Birinci Dünya Savaşı'nın 1918'de sona ermesinin ardından dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'un vaadi ve bu ülkenin desteğiyle Yahudiler bir Yahudi devleti kurmak üzere Filistin'e göç etmeye başlayınca kısa sürede terör grupları oluşmuş ve İsrail kuruluşu için zemin hazırlanmıştır. Bunlar arasında Hagana, Ashtern, Irgun ve Betar terör gruplarının da anılabileceği gruplar göze çarpmaktadır. Bu şiddet yanlısı terör grupları Filistinlilere suikastlar düzenleyerek onların evlerini ve önemli yerlerini saldırdılar. 1948'de İsrail hükümetinin kurulması, ordunun ve başta Mossad olmak üzere çok sayıda casus ve terör örgütünün kurulmasıyla birlikte suikastlar daha yaygın ve şiddetli ve organize hale geldi. Sadece bu yılda Siyonistler 531 Filistin köyünü yerle bir ederek 700 kasaba ve köyü işgal etmiş, terörist grupları ise Filistin halkına yönelik 70 vahşi saldırıyla 15 binini şehit etmiştir.
Tahran Radyosu.
Bu suçlar sonucunda Filistinlilerin yarıdan fazlası yerinden edildi ve sayıları şimdi de dünya genelinde 7 milyona ulaştı. Ayrıca şu ana kadar bu mazlumlardan on binlercesi şehit olmuş, binlercesi de Siyonist rejimin zindanlarında zor günler geçirmektedir. Bu nedenle İslam İnkılabı lideri mektubunda gençliğe seslenmiş ve şöyle buyurmuştur. Günümüz dünyasında bu hacim ve boyutlarda ve zamanın sürekliliğine sahip başka vahşet biliyor musunuz? Bu tanımla birlikte İsrail'in son dönemde Gazze şeridinde işlediği suçlar, bu işgalci rejimin devlet terörü politikasının devamı ancak daha yoğun bir şekilde sürmektedir. Bu arada kendilerini insan hakları savunucusu olarak gören Batılı hükümetler tarafından hala onaylanan bir durum olarak görülmektedir ve bu Avrupa ve Batı gençliğinin gözden geçirmesi bir meseleye dönüşmüştür.
Ancak Siyonist rejimin pervasızca, dizginsiz bir şekilde teröre ve cinayete devam etmesine neden olan şey, ağırlıklı olarak Siyonistlerin elinde veya etkisi altında olan Batı'nın kitle iletişim araçlarının bu utanmaz eylemlerini meşrulaştırmasıdır. Bu medya organları ve kolları her türlü propaganda hilesiyle Filistinlileri öldürmenin ve yerinden edilmelerini Siyonistlerin yasal hakkı olduğunu belirtmekte kalmıyor. Aynı zamanda Siyonist rejim terörüne karşı halkın ve direniş gruplarının savunulmasına ve direnişine de karşı durulmasını aşılamaya çalışıyor. Bu terör rejimi ordusunun mazlum Gazze halkına yönelik vahşi saldırıları meşru müdafaa olarak lanse ediliyor. Batı medyası da böyle bir propaganda yaklaşımını benimsemiş durumda, ancak Siyonistlerin işledikleri suçların derinliği ve kapsamı, özellikle de binlerce masum Filistinli çocuğun katledilmesi o kadar felaketti ki onu savunmak imkansızdır.
Öte yandan bu vahşi katliama ilişkin şok edici haberlerin, fotoğrafların ve videoların yaygın şekilde yayımlanması, Filistin ve Gazze'de olup bitenlerin gerçekliğinin ve Siyonist rejim yanlısı medyanın suçlarını savunmak için yaptığı hilenin içi boşluğunu gösteriyor. Dünya halklarının bu farkındalığının ve uyanışının sonucu batılı ülkelerde dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde mazlum ve direnişçi Filistin halkına destek ve Siyonist rejimin kınanması için kapsamlı yürüyüşler yapılması yoğunlaşmaktadır. Dünya halklarının bu rejimin terörist ve şiddet içeren doğası konusunda bilinçlenmesi, Batı medyasının performansı alanında da büyük bir başarısızlık olarak değerlendirilebilir. Böylelikle Siyonist rejimin batılı hükümetler tarafından savunulmasına rağmen, Ayetullah Hamine'nin öngördüğü gibi bu terör rejiminin kısa ama felaketle dolu ömrünün sona ermesine fazla zaman kalmamış gibi görünüyor.
Değerli dinleyiciler, Batı'nın İsrail'in devlet terörizmini desteklemesindeki rolü isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.erib.ir'e gönderebileceğinizi, ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve el değmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Enzeli Lagunu ile tanıştıracağız.
İran'ın kuzeyinde ve Gilan ilinde İran'ın ve dünyanın en değerli ve eşsiz sulak alanlarından biri olan Enzeli sulak alanı bulunuyor. Bu sulak alan 100'den fazla kuş türü ve 50 su canlısı türü için en önemli doğal yaşam alanlarından biridir. Enzeli Lagunu her yıl kuzeydeki komşu ülkelerden İran'a gelen ve harika ve eşsiz manzaralar yaratan çok sayıda kuş alır. Bugünkü programımızda sizleri bu güzel doğa harikasıyla tanıştırmaya çalışıyoruz.
Gilan eyaletinin başkenti Rasht şehrinin 40 kilometre kuzeyinde ve Enzeli limanının yanında yer alan Enzeli sulak alanı her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti çeken İran'ın kuzeyindeki en bakir alanlardan biridir. Çoğu çevre uzmanına göre bu uluslararası sulak alanı sadece İran'da değil dünyada da bir örnektir. Enzeli Lagunu'nun tatlı suyu çok fazla biyolojik çeşitliliğine sahip olmasını sağlamıştır. Uluslararası Kuş Yaşamı Örgütü bu sulak alanı kuşlar için önemli bir yaşam alanı olarak tanıtmıştır.
Enzeli Lagunu'nun büyüklüğü mevsime ve hava şartlarına göre değişmektedir. Yağışlı mevsimde 120 kilometre kareye, yağışlı mevsimde ise 80 kilometre kare alanına ulaşabilmektedir. Meralar, tarım arazileri, barajlar ve havuzları içeren lagünün su toplama alanı yaklaşık 374 bin hektardır. Enzeli sulak alanı coğrafi konumu nedeniyle yüksek nem ve su açısından İran'daki diğer sulak alanlarıyla karşılaştırılamaz. Bu sulak alan bir tür kıyı sulak alanıdır ve bir gemicilik nakliye kanalıyla Hazar Denizi'ne bağlıdır.
Uzmanlara göre Enzeli Lagunu yaklaşık 15 bin yıl önce oluştu ve yeni çökeltiler ise Enzeli şehrin üzerine kurulduğu son çökeltilerdir. Kil, kum ve kireç içeren bu yumuşak tortuların kalınlıkları 30 ila 160 metre arasında değişmektedir. Enzeli şehrinin kurulmasından sonra deniz suyunun giderek çekildiğini ve bu nedenle şehrin yüz ölçümünün her geçen gün arttığını bilmek ilginç olabilir. Denizin bu şekilde çekilmesi sonucunda atmosferik etkileşimler ve diğer doğal etkenler nedeniyle iki parçalı bir ada ve bu iki parça arasında bir kanal oluşmuştur. Son olarak 270 metre ile 9 kilometre genişliğinde iki dar ovanın oluşması ve deniz seviyesinin düşmesi sonucu Enzeli Lagunu oluşmuştur.
Tahran Radyosu.
Enzeli sulak alanının en önemli özelliklerinden biri bitki örtüsüdür. Bu sulak alanın en önemli bitkileri arasında su hayvanlarının yumurtlama yeri, yerli ve göçmen kuşların barınağı ve güvenli yuvası olan Hint lotusunun en önemli görevlerinden biri de nehir suyunu arıtmaktır. Hint lotusu veya İran adıyla bataklık lalesi olarak da bilinen bu bitkinin yuvarlak, kalp şeklinde ve oldukça iri yaprakları vardır. Mavi yeşil yapraklar sudan çıkıyor. Bataklık lalesi kalın ve çok sayıda pembe yaprakları olan büyük çiçeklere sahiptir. Bu bitki tıbbi ve tedavi özellikleri nedeniyle geleneksel tıpta kullanılmaktadır. Bataklık lalesi ilkbahar sonundan yaz sonuna kadar çiçek açar ve bu sulak alana çok harika bir güzellik katar.
Enzeli Lagunu'nun lotusları da bu lagunda yaşayan bir diğer bitki türüdür. Kırmızı, beyaz ve mavi renklerde iri bir çiçeğe sahip olan lotusun İran'da nesli tükenmekte ve tehlikede. Bu çok güzel çiçeğin başta doğu ekolleri olmak üzere birçok dinde özel ve kutsal bir yeri vardır. Lotus için tanınan bu kutsallığı ve saflığının sebebi ise bu çiçeğin çamurdan güçlükle çıkması ve çamurdan çıkmasının ruhun topraktan yükselmesine bir mecaz olmasıdır. İran'ın antik eserlerinden Tağıbostan ve Persepolis'in mimarisinde lotus motiflerinin kullanılmış olması bu çiçeğin eski İran'daki önemini göstermektedir.
Bu güzel sulak alan yerli ve göçmen su kuşları için en önemli yaşam alanlarından biridir ve ördekler, kazlar, kuğular ve diğer kuşlar da dahil olmak üzere her yıl yaşamlarının 1 ila 3 ayını Enzeli Uluslararası Sulak Alanı'nda geçiren 10 ila 12 milyondan fazla kuşa ev sahipliği yapar. Enzeli sulak alanının bitki örtüsünün çeşitliliği nedeniyle göçmen kuşlar bu sulak alana gelir ve burayı kışı geçirmek, yumurtlamak ve civcivlerini yetiştirmek için bir yer olarak seçerler.
Küçük karabataklar, tepeli pelikanlar, küçük sakarca, bayağı deniz kartalı ve bayağı kız kuşu soğuk günlerde Enzeli sulak alanına sığınan ve kışı burada geçiren kuşlar arasındadır. 1975 tarihli Ramsar Sözleşmesi ve Uluslararası Çevre Örgütleri bu sulak alanını kuşlar için önemli bir yaşam alanı olarak kabul etmiştir.
Kuşların yanı sıra 50'den fazla balık türünün yaşam alanı olan Enzeli Lagünü, Hazar Denizi'ndeki çeşitli havyar balıkları ve kemikli balıkların üreme ve üretiminin en önemli kaynağı olarak biliniyor. Enzeli Lagünü'nün su hayvanlarının bir kısmı tüm yıl boyunca lagünde bulunurken diğerleri sadece üremek ve yumurtlamak için buraya gelirler. Enzeli sulak alanında yetişen en önemli su hayvanlarından biri yengeçtir. Ağırlık ve protein miktarı bakımından dünyanın en lezzetli yengeçlerinden biri olarak bilinen bu yengeç türü Amerikan yengeçlerinden sonra ve Avrupa yengeçlerinden önce gelir.
Enzeli sulak alanına seyahat etmek için belki de en iyi zaman ilkbahar ve sonbahardır. Tabii bu değerli sulak alanı ziyaret etmek için en uygun zaman sizin ilgilendiğiniz konulara bağlıdır. Örneğin buradaki lotus çiçeklerini görmek isterseniz baharın sonundan yaz sonuna kadar Enzeli sulak alanına gitmeniz daha iyidir. Fakat bu mevsimde sıcak, nemli ve rahatsız edici havalara hazırlıklı olmalısınız. Kuş gözlemciliği ile ilgileniyorsanız göçmen kuşları izlemek için kışın ve ilkbaharın başlarında Enzeli Lagunu'na gitmeniz tavsiye ediyoruz. Sonbahar ve kış aylarında hava hoş ve ılımandır. Ancak lagünde artık lotus çiçeklerinden eser yoktur.
Değerli dinleyiciler, sizlere sunduğumuz program dizimizde İran'ın doğal güzelliklerinden bazılarını tanıtarak İran'ın en kuzeyinden en güneyindeki adalarına kadar bakir doğasının her turisti ve izleyiciyi her zaman ilgisini çektiğini sizlere gösterdik. Doğanın farklı bölgelerindeki çeşitliliği, her biri kendi alanında güzel ve şaşırtıcı olan doğa harikalarını.
Bu el değmemiş alanların çoğu sadece İran'da değil, dünyada da eşsizdir. Dağlarından vadilerine, ormanlarından çöllerine kadar hepsi Allah'ın bu topraklara bahşettiği zenginliklerdir. Bu program dizisinin ilginizi çekmiş olması umuduyla sizi güzel İran'a seyahat ederek bu toprakların muhteşem doğa olaylarını tanımaya davet ediyoruz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsure.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetini sunuyoruz sizlere. 100 bin nüfuslu olan Peran şehrinin metro istasyonu dün Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in katılımıyla düzenlenen etkinlikle hizmete girdi. Esir takası sürecinde 240 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakıldı. Kudüs'te şehadet talep operasyonda Siyonistlerin kayıp sayısı 4'e çıktı. İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze Savaşı'nın uzayacağını iddia etti. Yemen Ensarullah'ı işgal altındaki topraklara yönelik saldırıları yeniden başlatmaya hazır olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Yemen'in Gazze ve Batı Şeria halkına verdiği desteğin övgüye değer olduğunu belirtti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda sunduğumuz özel önemli haberlerin özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsure.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01-3682, ayrıca 0-98-21-22-01-3682 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi.
এখন শুনবেন সূরা বাকারার 255 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তর্জমা।